Ayrım 28.
Mitra çok eskilere dayanan ve büyük anneyi çağrıştıran niteliklerinden ötürü seçilmiş ve askerler arasında yaygınlaşan bir kültün merkezine yerleştirilmişti. Ama dişil değil, eril kimlikle. Araştırmacıları, düşünürleri ve tarihçileri yanıltacak denli eklektik bir yapıya sahip olması nedeniyle uzunca bir süre Pers tanrısına ait eski tapınımın Roma'da yeniden popüler olması biçiminde değerlendirildi. Bu yanılgının baş sorumlularından biri de elindeki verileri eğip bükerek peşin hükümlü sonuçlara varmaya çalışan Cumont'un kitabıydı. 20. yüzyıl ortalarına doğru eldeki veriler, bilgiler ve araştırmalar derinleştikçe bambaşka bir gerçeklik ortaya çıktı. Seçilen ilahi gücün adı dışında Roma'daki Mitra kültünün Perslerin Zerdüşt dinlerindeki Mitra ile uzak yakın hiçbir ilgisi yoktu ve çok büyük oranda bu kült Greco-Roman nitelikler taşıyordu. Eğer Michael Mann'in nitelemelerini ödünç alıp durumu yeniden ifade edersek, Roma'daki resmi kültleri tatmin edici bulamayan ve farklı bir mistik örgütlenme içine giren bir grup asker ve subayın desteğinde yeni bir gizemci grup oluşturulmuştu. Bu grubun Magna Mater kültüyle yakın ilişkiler içinde olması, ki Cumont bunu belirtmekle birlikte kültün Pers orijinli olduğuna gönülden inandığı için pek de bir anlam verememişti. Hatta daha açık bir ifadeyle büyük anne inananları tarafından açıktan açığa desteklenir izlenimi vermesi, büyük olasılıkla Mitra'nın çok az kişi tarafından bilinen en eski kökeni ile bağlantılıydı. Ataerkil Pers ve Hint toplumları tarafından eril hale getirilmeden önce Mitra bir tanrı değil tanrıçaydı. Buna karşın Roma'ya taşınıp getirilen biçimiyle Mitra kültünde tanrı, cinsiyeti üzerinde çok da fazla durulmamasına karşın eril nitelikleriyle ortaya çıkıyordu. Kesinlikle bir tanrıça değildi. Bunu Mitra'nın 600 yıla yakın bir zamandır Zerdüşt dininde ve Hindu ilahilerinde eril bir ilahi güç olarak sunulmasına bağlayabileceğimiz gibi, güçlü, inançlı ve kararlı bir asker kültü oluşturulurken tapınımın merkezine erkeksi nitelikleriyle öne çıkan bir tanrının yerleştirilmesi ihtiyacıyla da açıklayabiliriz. Roma için yüce bir ülkünün peşine takılacak yürekli askerler, asker ve savaşçı gibi görünen bir tanrı figürünün çevresinde çok daha rahat bir araya getirilebilirdi kuşkusuz. Kültün organik yapısıyla ilgili de benzeri açıklamalar getirmek mümkün. Mitra kültü yalnızca erkeklere açıktı. Kadınlar ancak, o da bir istisna olarak ve çok sonraki dönemlerde, dış çevredeki inananlar halkası içine kabul edilebiliyor, inisiyasyon sistemine alınmıyorlardı. Bir başka deyişle kültün gerçek üyeleri, gizemlere erişme hakkını belli aşamalardan geçerek elde edebilenler yalnızca erkeklerdi. Bu yönüyle Mitra kültünün bir erkekler kulübü görünümü verdiğini söyleyebiliriz ki bunu anlamak da çok güç değil. Ordu ve askeri birlikleri merkez alan bir gizem kültünün üyeleri doğal olarak erkeklerden oluşmak durumundaydı. Belki buna örgütsel gizlilik konusuna verilen abartılı önemi de ekleyebiliriz yine de. Daha önce de gördüğümüz üzere kardeşlik localarının etkili olduğu iki büyük örgütlenmede, Katilinya ayaklanması ve Bakanalya olaylarında sırların açığa çıkmasına iki kadın üye neden olmuştu. Birincisinde Fulvia adlı kadın ayaklanma girişimini dışarıdaki sevgilisi Quintus Curius'a sızdırmış ve bu istihbarat açığı Katilinya'ya pahalıya mal olmuştu. İkincisinde ise daha önce ayrıntılarıyla gördüğümüz gibi Hispala'nın yine sevgilisinin etkisiyle yaptığı itiraflar Bacchus kültüne yönelik büyük operasyonlar düzenlenmesi sonucunu vermişti. Victoria, Emma Pagan her iki hareketin de işin içinde kadın olması nedeniyle başarısızlığa uğradığına inanıldığını aktarıyor. Victoria, Emma Pagan, AGE sayfa 50. Daha sonra da örneklerine rastlayacağımız gibi Fraternis bu iki büyük yenilgiden çok kesin dersler çıkardı. Kadınları üyeliğe almak, hele kilit noktalara getirmek, güvenlik açısından çok ciddi sakıncalar içeriyordu ve bir daha bu hataya düşülmeyecekti. idealini ve çıkış noktasını binlerce yıl öncesinin anaerkil değerlerine ve tanrıça kültürünün bilgeliğine dayandıran dünyanın en eski kardeşlik örgütünün mirasçıları için hayli ironik bir durumdu bu aslında. Bir kültün anatomisi. Franz Cumont ve izleyicilerinin yıllarca yaygın kabul gören tezlerinin aksine çıkış noktasını kadim Pers mitolojisinden almış görünse de Mitra kültü bütünüyle Yunan ve Roma düşüncesinin inançlarının izini taşıyordu. Aslına bakılırsa kültün merkezine yerleşen tanrının adı ve bu adın simgesel anlamı dışında Mitra örgütlenmesinin İran'la uzak yakın bir ilişkisi de yoktu. Roma'da bazı subay ve askerler ile bir grup aydın arasında yaygınlaşan bu kapalı gizem kültünün üyeleri için Mitra çevresinde bir araya gelmek, hem yeni ve inançlı bir dostluk çemberi oluşturmak, hem de belirlenmiş bir idealin yaşama geçirilmesi yolunda fraternis için de sözleşme tazelemek anlamına geliyordu. Kültün merkezine yerleşen tanrının adının anlamı da bu nedenle öne çıkıyordu aslında. Mitra adı, insan ilişkilerini ve sosyal yaşamın temelini yöneten bir sözleşme anlamına gelmektedir. Sanskritçe'de Mitra, tıpkı Pers dilindeki mihr gibi dost ya da dostluk demektir. Zen kültüründe Mitra, açıkça sözleşme anlamını verir ki bu kavram sonradan tanrılaştırılmıştır. Vedik edebiyatta Mitra, insanları bir araya getiren olarak adlandırılır. Buna uygun olarak iyi yönetimin kurallarına saygının gözeticisidir. Onun gözü olduğuna inanılan güneş gibi her şeyi görür. İnsanlara yakın bir tanrıdır ve aydınlığı, bereketi, bolluğu ve sağlığı insanlara verendir. Robert Turcan, The Cults of the Roman Empire, sayfa 196. Ad burada bir değeri vurgulamak için güçlü bir araç olarak çıkar karşımıza. Aslında kült bilinmeyecek denli eski bir döneme ait, doğulu bir tanrıçanın zaman içinde erilleştirilmiş versiyonundan yola çıkar gibi görünmektedir. Ama burada asıl belirleyici olan saptanmış idealler çevresinde oluşturulan bir dostluk ve yine bu idealleri uygulamaya geçirmek için hazırlanmış yeni bir sözleşmedir. Felsefi ve kozmolojik arka planın ise hemen bütün uzmanların üzerinde birleştiği gibi güneş, daha doğru ve kapsayıcı bir bakışla güneş sistemi üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Mitra ışığın kaynağı olarak görülürken ya doğrudan güneşle özdeşleştirilir ya da biraz önce gördüğümüz gibi o ışığın habercisi olarak kimi zaman Venüs kimliğiyle değerlendirilirdi. Gelişiminin ilk yıllarıyla birlikte ışığın aynı zamanda iyiliğin, doğruluğun ve gerçeğin simgesi olduğu düşüncesinden yola çıkılarak, Mitra bütünüyle güneşin sahip olduğu nitelik ve değerleri bir vekil kimliğiyle üstlendi. Kültün Roma'daki adının Sol Invictus, yenilmez güneş olması da bunun göstergelerinden biri olarak çıkıyor karşımıza. Franz Cumont'un Pers kökenli dini kült yaklaşımı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren terk edilmeye başlarken Mitra üzerindeki tartışma ve spekülasyonlar da alabildiğine yoğunlaştı. Yunan-Roma kültürü uzmanı Reinhold Merkelbach ve onu izleyen bir grup tarihçi, kültün büyük oranda Platoncu ve yeni Pitagorasçı felsefi ekollerden ve Orfeus gizemciliğinden etkilenen dualist bir inanca dayalı olduğu yaklaşımını savundu. Robert Turcan, Mitra örgütlenme ve yaygınlaşmasındaki Yunan-Roma unsurlarını göz ardı etmemekle birlikte, kültün dualist nitelikler taşıdığı iddiasının inandırıcı olmadığını vurguladı. Per Bild, The Meaning of Roman Mitraism, Michael A. Williams editörlüğündeki Rethinking Religion adlı derleme, sayfa 35. David Ulansey daha çok Mitra simgeciliğinin astrolojik yorumları üzerinde durdu ama o da Cumont'tan kesin olarak ayrılıp kültün Romalı olduğunu savunan grubun yanında yer aldı. Bu tartışmaların dışında son derece önemli bir yanılgı da söz konusuydu ki bu bazı tarihçi ve ilahiyatçıların Mitra kültünü bir din gibi algılama eğitiminden kaynaklanıyordu. Hristiyanlığın tarihiyle ilgili çalışmalarda çoğu kez Mitra dini ile Hristiyanlık aynı kulvarda yürüyen ve imparatorluk içinde bir rekabeti sürdüren iki doğulu din gibi sunuldu. Hatta yaygınlaşma hızları ve tapınak sayıları karşılaştırıldı. Oysa Mitra kültü hiçbir zaman yaygın bir din olarak kendini kabul ettirme gibi bir çabanın içinde olmamış, ezoterik ve kapalı bir örgüt olmayı seçmişti. Halk içinde kendini kabul ettirmek isteyen bir dinin toplumun en az yarısını oluşturan kadınları dışta bırakması bir yana, elitist bir seçim yaparak uzun sınavlardan ve inisiyasyon süreçlerinden sonra yalnızca değerli bulduğu kişileri üye kaydetmesi mümkün müdür? Mitra kültü, felsefi, arka planı ve inançları bir yana, büyük bir kitlesel harekete dönüşmeye çalışan bir din değil, bütünüyle iktidarı kontrol etmeye ve hedeflediği değerlere bu yolla ulaşmaya çalışan politik bir örgüttü. Mistik nitelikler taşıyan dar kadrolu ve kapalı bir örgüt olarak Mitra kültü, üyeleri arasında dostluk ve yakınlaşma duygusunu güçlendirmeye yönelik kendine özgü simgelere ve selamlaşmalara sahipti. Howard Snyder, Mitra adı sözleşme anlamına gelirdi ve el sıkışma onun sembolüydü, diyor. Howard M. Snyder, Cultural Creation of Christianity, sayfa 123. Gerçekten bugün bütün dünyada yaygın ve ortak bir selamlaşma jesti ve dostluk gösterisi olan el sıkışma, Mitra kültünün üyeleri tarafından geliştirilmiş ve Roma ordusunun subaylarınca imparatorluğun tüm bölgelerine taşınmıştı. Karşılıklı olarak yüz yüze duran iki insan birbirlerine sağ ellerini açık olarak uzatıyorlardı. Yani silah tutan ellerini. Muhataba uzatılan elin açık olması boş, yani silahsız olduğunu gösteriyor ve barışçı, dostça bir selamlama hazırlığı anlamına geliyordu. Bu el sıkışma eylemi aslında İtalya'daki Mitra tapınaklarında yer alan kimi kabartmalarda rastlanan ve güneş, sol ile Mitra'yı birbirlerine sağ ellerini uzatıp el sıkışırken gösteren kabartmalardaki sahnenin yinelenmesiydi. Dostluk, iyi niyet ve barış gösterisi olduğu kadar, Snyder'ın da altını çizdiği gibi bir sözleşmeyi vurguluyordu. Işığın sahibi, yaratıcı tanrı Sol ile ışığı getiren ilahi güç Mitra arasında tüm insanlığın sosyal yaşamına egemen kılınmak üzere yapılmış bir sözleşmeydi bu. Süreç içinde Mitra Roma'da aynı zamanda sözleşme ve anlaşmaların tanrısı olarak anılmaya başladığında ona bağlılığın bir göstergesi olan el sıkışma jesti de anlaşmalarda mutabakatı gösteren bir işaret haline gelecekti. David Fingrud, Mitraism, The Legacy of the Roman Empire's Final State Religion. Ancak bu selamlaşma biçimi külte özel olmaktan çıkıp yaygınlaştıkça da üyelerin yalnızca kendi aralarında kullandıkları ve kimi zaman birbirlerini tanımanın bir aracı ya da işareti haline gelen farklı el sıkma biçimleri geliştirilecekti. Mitra tapınakları ve toplantı merkezleri, Mitraya ya da Mitraium, gizli bir yeraltı odası biçiminde tasarlanıyor ve üyeler bütün toplantı, ayin ve inisiyasyon törenlerini bu odalarda gerçekleştiriyorlardı. Tapınak simgesel olarak mağaraydı çünkü mitolojiye göre Mitra bir mağarada doğmuştu. Daha önce de gördüğümüz gibi mağaraların doğum ile bağdaştırılan simgeselliği en az 5000 yıllık bir geçmişe sahip ana tanrıça kültünden geliyordu ve mağara dünya annenin rahmiydi. Bütün Sibylların birer mağarada inzivaya çekildiklerini ve evrenle ilgili kadim bilgileri içerdiğine inanılan kitapların Güneş'in mağarası olarak anılan bir yerde saklı tutulduğuna ilişkin efsaneleri anımsarsak, Mitra kültü ile Fraternis bağlantısı da daha net bir görünüm alıyor. Mitra tapınakları bir tek master plana sıkı sıkıya bağlı olarak inşa edilmişti ve imparatorluk sınırları içinde yer alan Mitraya'ların hepsinde aynı karakteristikleri görmek mümkündü. Roma dünyasındaki bütün Mitraya'lar için tipik bir plan vardı. Bir mağaraya benzetilen Mitraium, genellikle her iki yanındaki duvarlara karşılıklı birer sıra yaslanmış uzun ve dar bir salondan ibaretti. Ve ortada diğer uçtaki sunak bölümüne dek uzanan bir koridor boşluğu vardı. Yan duvarlardaki sıralarda kült üyeleri toplanıp oturuyor, sohbet ediyor ve komün yemeğini birlikte yiyordu. Salonların duvarları çeşitli dini simgeler ve sanat eserleriyle süslenmiş olabiliyordu ama sunak platformu genellikle kültün bir dikkat merkezi olarak Mitra'nın boğayı öldürdüğü mitolojik sahneye, diğer adıyla Toroktoni ilişkin betimlemelerle bezenmişti. L. Michael White, Architecture, The First Five Centuries, Philip Francis Esler editörlüğündeki The Early Christian World adlı derleme, sayfa 699. Kültün ikonografisinde çok temel bir noktayı oluşturan bu boğa öldürme sahnesi, tarihçi, ilahiyatçı ve mitoloji uzmanları tarafından çok tartışıldı, hala da tartışılmaya devam ediyor. Bütün Mitra'ya tapınaklarında ayrıntılarına dek aynı görünüme sahip olan bu kabartmalar ve heykellerde Mitra, yere çökerttiği bir boğanın üzerine sol dizini koymuş, bir eliyle boynuzundan tutarken diğer elindeki bıçakla hayvanı öldürür biçimde betimleniyor. Sahneye çoğu kez iki yanda yer alan meşale taşıyıcılar, başta olmak üzere çeşitli simgesel figürler eşlik ediyor ki bunların göksel unsurlarla bağlantılı olduğuna ilişkin yaygın bir kanı var. Mitra kültü üzerine ilk bilirkişi olduğu varsayılan Franz Cumont, Roma'daki yeraltı tapınaklarının hepsinde rastlanan bu kabartmaların Pers mitolojisiyle yakından ilişkili olduğu görüşündeydi. Dolayısıyla kültün kendisi gibi boğa öldürme motifi de İran'dan ödünç alınmıştı ve olasılıkla bir kurban törenini gösteriyordu. Ancak daha en başından Cumont'un açıklamalarında belirgin sorunlar vardı, diyor David Ulansey. Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkan bir batı kültü olan Mitraizmin önemli bazı özellikleri Pers Mitra tapınımında görülmüyordu. Kültün üyelerinin kabul edilmeleri gereken bir dizi üst aşamanın varlığının yanı sıra kültün kesin gizlilik ilkesi, kült üyelerinin bir araya geldiği mağaramsı tapınaklar ve en önemlisi kültün ikonografisi ve özellikle de Toroktoni. David Ulansey, Mitras Gizlerinin Kökeni, sayfa 15. Franz Cumont, Pers orijini tezine destekleyebilmek için boğa öldürme sahnesine esin kaynağı oluşturmuş olabileceğini düşündüğü bir unsur bulmak amacıyla Pers mitolojisini ayrıntılı bir taramadan geçirmiş ve sonunda içinde bir boğa öldürme unsurunun yer aldığı Pers miti bulup rahatlamıştı. Ne var ki bulduğu mitte boğayı öldüren Mitra değil, Pers dualizminin kötü tanrısı yani karanlığın temsilcisi Ahriman'dı, Ahura Mainyu. Bu durumda Cumont, aynı mitin bir de boğanın Mitra tarafından öldürüldüğü versiyonunun var olmak zorunda olduğunda ısrar etti ama bunu destekleyecek hiçbir kaynakta bulamadı. David Ulansey ise Mitra ikonografisi ve boğa öldürme motifi üzerine yoğunlaştığı ünlü kitabında kültün bütün gizemlerinin Toroktoni betimlemelerinde yer aldığı saptamasından yola çıktı ve astronomik ya da astrolojik bir anlam deşifre etmeye çaba gösterdi. Adındaki bütün iddialı çağrışımlara karşın beklenmedik ölçüde zayıf ve sıradan kalan çalışmasında Ulansey, küçük ayrıntılar üzerinde fikir yürütmeye çalıştıktan sonra boğa öldürme motifindeki bütün gizemin ekinoksların gerilemesi, presisyon olgusunda yattığını ileri sürdü. Bir başka deyişle yazara göre Mitra ikonografisinin büyük gizemi, dünyanın kendi ekseni çevresindeki dönüşü sırasında gerçekleştirdiği bir tür yalpalama hareketi nedeniyle ortaya çıkan ekinoksların gerilemesi durumunda saklıydı. Ekinoksların gerilemesi, presesyon olgusuyla ilgili olarak bakınız 2012 Marduk'la Randevu. Bu olguyu fark eden Mitra kültü kurucuları söz konusu bilgiyi büyük sır olarak saklamışlar ve ikonografilerine yansıtmışlardı. Mitra boğayı öldürüyordu. Çünkü 4000 yıl önce ilkbahar ekinoksu sırasında güneş boğa burcunun hizasındayken, İsa'dan sonra 1. yüzyılda dünyanın eksen hareketi nedeniyle artık bu durum değişmiş ve ekinoks iki burç atlayarak balıkta gerçekleşmeye başlamıştı. Yani Mitra gizemciliği Toroktoni'den astronomik bir olguyu ifade etmek için yararlanıyordu. Ne var ki arkeostronomi alanında son 50 yıl içinde elde edilen bulguları görmezden gelen ve ortodoks akademisyen çizgisinden uzak düşmemeye çalışan Ulansey'in unuttuğu bir nokta vardı. Mitra kültü Roma'da İsa'dan sonra 1. yüzyıl sonlarında biçimlenmişti ama o tarihlerde ekinoksların gerilemesi bir sır olabilecek durumda değildi. Çünkü birçok arkeoastronomi uzmanının saptadığı gibi dünyanın eksen hareketinden kaynaklanan bu olgu en az 500 yıl hatta kimi radikal teorilere göre 2000 yıl önceden beri biliniyordu. Diğer yandan Ulansey ikonografideki birçok ayrıntıyı titizlikle ele almış, boğaya bıçağı saplarken Mitra'nın başının diğer yöne çevrili olmasına bile dikkat etmişti. Ama şaşılacak biçimde Toroktoni betimlemelerinde boğanın sağ tarafa baktığını, oysa boğa burcu çizimlerindeki bütün simgesel betimlemelerde boğanın başının ve boynuzlarının tam ters yöne uzandığını gözden kaçırmıştı. Ulansey'in yanılgısı, ortodoks tavra özgü birçok başka faktörün yanı sıra simge deşifre etmekteki bir peşin hükümlü yaklaşıma dayanıyordu aslında. Boğa figürünü görür görmez bunun ancak ve ancak boğa burcu olabileceğini düşünmüştü. Oysa ilk bölümlerde gördüğümüz gibi boğa figürü en eski kült simgelerinden birini oluşturuyordu ve bunların çoğunda söz konusu takım yıldızı değil ayı temsil ediyordu. Boğanın boynuzları ay kültleri başta olmak üzere bütün eski çağ simgeciliğinde yeni ay başlangıcına ya da hilale benzetilmişti. Bütün eski yazılı kaynaklarda olduğu gibi diyor Per Bilde, Mitra sanatında da boğa ay ile özdeşleştirilmiştir. Boğa öldürme sahnesinin birçok sunumunda boğanın biçimi ve duruşu yeni aya benzer. Benzeri biçimde bazı resimlerde boğa ayın teknesinde gösterilir. Dolayısıyla boğa ile ay arasındaki yakın ilişki göz ardı edilemez. Mitra ışıkla ve gündüzle ilişkiliyken ay geceyle ve karanlıkla bağlantılıdır. Perbil'de AGE Rethinking Religion sayfa 36-37. Hemen fark edileceği gibi Mitra ikonografisi göksel unsurlar içermektedir ama bunlar doğrudan astronomik referanslar olmaktan çok gökle ilgili simgeselliklerle bağlantılıdır. Burada Mitra ile boğa arasındaki savaş ya da daha doğru bir ifadeyle Mitra'nın boğayı öldürmesi bir güneş-ay dualizmini değil karanlıkla aydınlık arasındaki zıtlığı simgeliyor olabilir ancak. Mitra boğa görünümündeki ayı değil karanlığı yok etmektedir. Ancak işin içinde bir gizemcilik olduğu için kült üyelerinden başka kimseye anlamı açıklanmayan bu sahnenin bu kadar basit ve sıradan bir anlamı olmasa gerek diye düşünüyor insan ister istemez. İyiliğin ve ışığın temsilcisi Mitra, sonunda karanlığın ve gecenin temsilcisi Ahriman'ı öldürecek. Issız yeraltı tapınaklarında belli aşamaları geride bırakmış az sayıda üye dışında kimseye açıklanmayan sır bu olabilir mi? Her şey bir yana böyle bir sır, külte katılan yeni üyelere çekici mi gelir yoksa büyük bir düş kırıklığı mı yaratır? Orpheus, Dionysos ve Eleusis gizemciliğiyle doruklara çıkmış bir topluma iyi tanrı kötü tanrıyı sonunda yenecek mesajını sır niyetine yutturabilir misiniz?